Balkanlara yolculuk. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Balkanlara yolculuğumuza. Evet, Kadriye Şener'le başlıyor bu yolculuk. O hazırladı bu programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, birlikte olacağız yolculuğumuz boyunca bir saat sürecek olan. Sevgili dinleyenlerimiz, çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Balkanlarayolculuk@trt.net.tr ise elektronik posta adresi. Çift 090 505 756 0150 ise bizim WhatsApp'taki hattımız. Buraya da yine mesajlarınızı rahatlıkla atabilirsiniz. Biz de burada seslendirebiliriz. Sevgili dinleyenlerimiz, Kosova ile Sırbistan arasında geçen hafta tırmanan gerilim ne yazık ki devam ediyor. Silahlı Sırp saldırganların sınır bölgesinde güvenlik güçlerine pusu kurması sonucunda çatışma çıkmış ve bir polis memuru hayatını kaybetmişti. Sırp saldırganlarsa etkisiz hale getirilmişti. Bölgedeki son gelişmeleri sizlere aktaracağız biz. Sırbistan, Kosova sınırına asker yığmaya devam ediyor ve Kosova hükümeti bu durumun Kosova'nın toprak bütünlüğünü ve ülkedeki uluslararası askeri varlığı tehdit ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise Sırbistan'a Kosova sınırına yakın konumdaki askeri birliklerini geri çekme çağrısında bulundu. Kosova'da istikrarın sürdürülmesi için Avrupa Birliği öncülüğündeki diyaloğun tek uzun vadeli çözüm olduğu vurgulanıyor. Bakalım bu konuda neler söyleyecek bize? İki ülke arasındaki gerilimin kaynağından bahsetsin istiyoruz biraz da. Evet, Ercan Bey, evet, gazeteci, Kosova Port Haber Portalı editörü, Priştine'den, Kosova'dan bizimle birlikte. Ercan Bey merhaba.
Merhabalar.
Bu kaynak nedir efendim? Neden, sebep, ne sebep olmuştur acaba Kosova ile Sırbistan arasındaki bu gerginliğe?
Bu Kosova'nın özgürlüğe kavuştuğu 1999 yılından beri süregelen bir sorun. Hiçbir türlü de bitmiyor. 10 yıl önce de iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirmesine yönelik olarak Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda diyalog başlatılmıştı. Bu diyalog 10 yıldır sürmekte ancak herhangi bir sonuç getirmedi. Gerçi bazı anlaşmalar yapıldı ama bu anlaşmaların hiçbiri şu ana kadar yürürlüğe girdi de gerçekleşmedi. Taraflar, özellikle Sırbistan, bu anlaşmalara uymadı. Bu yüzden de zaman zaman gerilimler ortaya çıkıyor. Herhalde hatırlarsanız ya da ben hatırlatmak isterim.
Olur tabii, lütfen.
Devamlı olarak bir gerilim var ortada ve bu gerilim hiç de azalmıyor. Hı hı. Nedeni de şu: her iki taraf birbirine anlaşmaları uygulamakla suçluyor. Tabii bir taraf diğer bir tarafa karşılıklılık ilkesi gelince,
evet,
bazı önlemler alıyor. Bu önlemler karşı taraf da öfkeyi arttırıyor ve tepki çekiyor. Hı hı. Bunun çerçevesinde işte Kosova'nın kuzeyinde yaklaşık 80-90 bin Sırbın yaşadığı bir bölge var. Sırbistan ile sınırlı. Orada 4 tane belediye var. 4 belediyenin başkanı da daha önce alınmıştı ama geçenlerde yapılan olağanüstü belediye seçimlerinde Sırplar bu seçimleri boykot etti. Arnavutlar da, çok az sayıda olan Arnavutlar, Boşnaklar, Türkler bu seçimlere katıldı. Ve 4 Arnavut belediye başkanı seçildi. Tabii ki Sırplar buna çok karşı çıktı. Yani nüfusu %95 olan bir bölgede Arnavutların belediye başkanı olmasına razı olmadılar. Bu nedenle de protesto gösterisi düzenlendi. Sırpların bilindik bir yöntemi var. Her zaman kamyonlarla, iş makineleriyle yolları kapatıyorlar. Dolayısıyla oradaki trafik sekteye vuruyor. İnsanların serbestçe dolaşımı, malların dolaşımı engelleniyor.
Evet.
Dolayısıyla her zaman bir gerilim vardı. Tansiyon her zaman yüksekti.
Hı hı.
Ancak buna bir türlü çare bulunmadı. Son olarak da bardağı taşıran son olay, işte sizin de belirttiğiniz gibi 24 Nisan tarihinde silahlı bir grup tarafından, ki buna açıkça terörist grup denemiz lazım. Rusya Avrupa Birliği bu konuda tam olarak terörist grup demiyor ama bunun çok belli terör amaçlı bir grup olduğu. Çünkü bir başka ülkeden, bir bağımsız bir ülkenin topraklarına yasa dışı yollardan giriyorsunuz, silahlı giriyorsunuz ve ondan sonra da saldırı, Kosova polisine saldırı düzenliyorsunuz. Tabii ki bu bardağı taşıran son damla oldu. Kosova polisine saldırıldı. Bir polis şehit düştü, iki polis yaralandı. Kosova'nın iki polis yaralandı. Çatışma çıktı. 17 saat süren bir çatışma oldu. Bunun sonucunda 3 saldırgan, Sırp saldırgan etkisiz hale getirildi. 2 saldırgan da yaralandı. Ama grubun büyük bir çoğunluğu kaçtı. Olay yerinden kaçtı. Orayı terk etti. Ve bunun akabinde karşılıklı tekrar suçlamalar başladı. Kosova tarafında hakkıyla bu saldırının Kosova'nın bağımsızlığına Kosova'ya bir saldırı olduğu denildi. Hatta isterseniz son gün akşam Kosova Cumhurbaşkanı Yosa Osmani CNN'den Christian Amanpour'a mülakat vermişti.
Evet.
Bu en yeni haber. Bu mülakatta Yosa Osmani Cumhurbaşkanı Kosova'nın Sırbistan tarafından büyük bir saldırı altında bulunduğunu, bu saldırıların ilhak amaçlı olduğunu, bu çok önemli. Son 2-3 gündür ilhak meselesi ortaya atılıyor. Yani Rusya'nın Kırım'a uyguladığı ilhak, ilhaka benzer bir saldırı olarak bir nitelendirme var. Bu nedenle de Kosova Cumhurbaşkanı Sırbistan'a yaptırım uygulanmasını talep etti Batı'dan, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bu konuda ayrıca kaçan saldırganların ve özellikle bu grubun başında olan Milan Radojičić isimli iş adamı kimliğinde gizlenen, bir de Kosovalı Sırpların en büyük siyasi partisi olan Sırp listesinin başkan yardımcısı kimliğine bürünmüş, ancak ayrılıkçı amaçlı olan bir liderden konuşuyoruz. Bu adam da oradan kaçtı ve geçen gün Sırbistan kovuşturma organları tarafından 48 saatlik gözaltına alındı. Ancak bugün Radojičić'in serbest bırakıldığı haberini aldık. Demek ki Sırbistan tabii ki bu gruba terörist demiyor. İnsan hakları için savaşan grup deniyor. Eğer artık dünyada böyle bir şey varsa, yani silah kullanarak insan hakları için savaşan gruplara artık terörist deniyorsa, demek ki şeyde gitmiyor, doğru gitmiyor.
Peki,
yani ya da doğru düz bir tanımlama yapılmıyor.
Yani
Osmanlı'nın
Ercan Bey, bir şey sormak istiyorum. Yani Sırbistan'ın Kosova'yı net bir şekilde tanımadığını görüyoruz biz. Peki
kesinlikle.
Evet.
Tanımak da istemiyor.
İstemiyor. Evet. Burada somut bir dayandırdığı somut bir sebep var mı?
Somut bir hedef tabii ki var. Yani Sırbistan o bölgeyi, Sırpların çoğunlukta olduğu bölgeyi zaten kontrolü altında tutuyor. Oraya gitmiş olursanız sadece Sırbistan bayraklarının dalgalandığını, hiçbir Kosova bayrağının göremediğinizi ve bütün devlet sembollerinin Sırbistan'a ait olduğunu görebilirsiniz. Yani hakimiyet orada Sırpların altında hakimiyet. Sadece Kosova polisi olayların bir yere verdiği, yani protesto gösterilerinin meydana geldiği durumlarda müdahale edebiliyor. Çünkü oradaki Sırbistan ve Kosova arasındaki 400 kilometrelik sınırı KFOR, yani NATO'nun Kosova'daki barış gücü KFOR sağlıyor. Ancak şu görüldü ki bu sınırların korunması pek de bir işe yaramıyor. Çünkü Türkler istediği zaman istediği yerden Kosova'ya girebiliyor. Hiç kimse de dur diyemiyor. Çünkü Kosova polisinin zaten sınırları korumakla bir görevi yok. Sadece nizamı korumakla bir misyonu var.
Evet.
Ama KFOR'un bu konuda yetersiz kaldığı, aciz kaldığı görülüyor.
Tam da
şimdi YOSOR'un yaptığı açıklamasıyla daha önce 2-3 gün önce İçişleri Bakanı ve Başbakanın, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Kosova'nın Sırbistan tarafından ilhak edilmek istediği yönündeki değerlendirmelerine katılmış oldu. Bu yüzden de hem Batı'nın Sırbistan'a sert yaptırımlar uygulanmasını talep etti, hem de kaçan silahlı saldırganlar, yani teröristlerin Kosova'ya iade edilmesini istiyor. Çünkü Sırbistan bütün bu grubun Kosovalı Sırplardan oluştuğunu iddia etti. Dolayısıyla Kosova vatandaşı olduklarına göre o kişilerin Sırbistan tarafından Kosova'ya iade edilmesini talep etti. Ancak Sırbistan'ın bu talebe pozitif bakması, olumlu bakması mümkün değil. Çünkü onlar zaten terörist sanmıyor. Zaten bütün deliller, şimdiye kadar yayınlanan kanıtlar, deliller, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in komutasındaki Milan Radović için, yani o grubun başındaki liderin o saldırıyı düzenlediği kanaatine varılıyor.
Evet.
Zaten şeyden insansız hava araçlarından çekilen görüntülerde de bu görülüyor. Ve şöyle bir soru var. Acaba o görüntüleri kim çekti? Çünkü Kosova'nın Türkiye'den Bayraktar ve iki Türkiye'den satın almasına rağmen o insansız hava araçları kullanamıyor. Çünkü hava sahası KFOR'un kontrolünde. Bu nedenle Bayraktar insansız hava araçlarından bu görüntüler alınmadığı kesinleşti. Ya KFOR'un insansız hava araçlarından ya da NATO'nun insansız hava araçlarından bu görüntülerin sağlandığı kanaatine varılıyor.
Tamam. Ercan
Şimdi
Bey.
Şimdi şuraya gelelim. Neden Kosova'nın kuzeyi bu kadar önemli? Ve neden bu kadar olaylar yaşanıyor bu bölgede?
Peki.
Dinleyicilere biraz bu konuda bir açıklık getirmek istiyorum.
Kısa olmasını rica edeceğim kuzeyi, Ercan Bey.
Evet. Sırpların çoğunlukta olduğu bu bölge aslında Kosova'nın madenlerince çok zengin olan bir bölge. Çünkü buradaki madenlerden altın, gümüş, bakır, çinko gibi madenler çıkarılıyor. Bu bir. Demek burada sadece nüfusu ve o nüfusun hak ve özgürlüklerini korumakla ilgili bir şey değil.
Değil.
Bu konuda büyük ekonomik çıkarlar var.
Anladım.
Kuzeyinde bütün en büyük madenler o bölgede bulunuyor. Bu bir.
Evet.
İkincisi, kuzeyde Kosova'nın en büyük barajı yer almakta. Gerçi bu barajın %30'u Sırbistan'a ait, %70'i de Kosova'ya ait. Bu barajdan Kosova'nın iki termik santralı soğutma sistemleri için su kullanıyor. Bu barajdan su sağlanıyor. Eğer bu barajdan su sağlanmazsa Kosova'da hiç elektrik olmaz. Yani elektrik üretimi tamamen durma noktasına gelir.
Peki.
Ve bu barajdan ayrıca sulama sistemlerinden
anlıyorum.
Su sağlanıyor. İçme suyunun
yine burada.
Miktarı yine burada.
Yine bu barajda.
Yani Kosova'nın
çok çok değerli.
Sırbistan'a bırakması mümkün
Haklısınız.
Değil.
Haklısınız. Ercan Bey.
Ama efendim.
Biz bu konuyu benim de soracaklarım vardı ama vaktimiz yetmediği için
evet,
hep sizi de dilediğiniz gibi açıklamalarınızı yapmanızı istedim ama bir taraftan benim de sorularım kaldı. Olmazsa biz yeniden sizinle bu konu üzerine konuşuruz. Çünkü bayağı detaylı bir konu ama en azından Sırbistan'ın kuzeyinin neden ne kadar değerli olduğunu da benim sorularım arasında yoktu. Bunu da sizden almış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka görüşmemizde inşallah daha iyi bir ortamda konuşabileceğimizi düşünüyorum ben Kosova ve Sırbistan açısından. Gazeteci, Kosova Port Haber Portalı editörü Priştine'den, Kosova'dan Ercan Kasap da birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz.
her yarında gördüğüm şeylerin her birinde gözlerinle sol yanımda boşluk hissinin yanında bir sinirle ben seninle bilmem mi zor günlerimde hep sen yanımda. Yola getiren bize niye yön veriyor şüpheler soruyorum hep bunu sence neden deli diyorlar hani reçetem sırıtıyor ay bana geceden ona el salladım pencereden söyle tüm bunlar sence neden sevdiğim bir şarkı olmalıydı sevmedim bir daha bakınca her şey tam gibiydi ama yoktu bir vicdan bilmem mi zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Günlerdi hissettiğim bu şey ben yarım mı kaldım. Kaydı dünya hep zamanla tecrübeyle sabit artık. Anladın sen en sonunda farklı bir gün ey günaydın. Şaka yok kalbim artık sana misal. Bakarken sana diyemedim ay. Konuşmak yok ay bakış alamay. İlişkim olaylı dile kolay ya.
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Yanımda vardın. Ova günlerde hissettiğim bu şey ben yarım mı kaldım.
Sevgili dinleyenlerimiz, Batı Trakya'da Türk çocukların devam ettiği İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'ndeki sorunlar ne yazık ki devam ediyor. Yunanistan yetkili makamları okulda sabah ve öğlen olmak üzere ikili eğitim dayatmasında bulunmuş. Bu durum Türk öğrenciler, velileri ve öğrenci temsilcileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Yunanistan'ın pek çok bölgesinde artık uygulanmayan ikili eğitim sistemi pek çok sıkıntıya yol açıyor aslında. Bu dayatmadan vazgeçilmesi amacıyla başlatılan vardiyalı eğitime hayır eylemi başarıyla sonuçlandı ve İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü bütün öğrencilerin sabahçı olmasına karar verdi. Öğrencilerin, velilerin, azınlık kurumlarının yoğun katılımıyla yapılan eylem sonucunda vardiyalı eğitime son verilmesi büyük sevinç yarattı. Ancak bu kararın hemen ardından olumsuz bir gelişme yaşandı. İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü okul binasının alt katındaki sınıfların kullanılamayacağı ve öğrencilerin geri kalan 20 sınıfa dağıtılacağı talimatını verdi. Sınıfların çok kalabalık olmasına yol açacak bu karar durumu daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirdi gibi görünüyor. İşte şimdi Ahmet Kara ile konuşacağız. İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı, Azınlık Okulları Encümenler Birliği Başkanı aynı zamanda Ahmet Kara telefon attığımızda. Ahmet Bey merhaba.
Merhabalar.
Evet, biz bu konuyu programımızda işlemiştik. Vardiyalı eğitime hayır eyleminin başarıyla sonuçlandığını söylemek gerçekten çok güzel, çok anlamlı. Ama bir taraftan da bu kararın hemen ardından da işte bu yaşanan olumsuz bir gelişme. İskeç Ortaöğretim Müdürlüğü'nün okul binasının alt katındaki sınıfların kullanılamayacağını ve öğrencilerin geri kalan 20 sınıfa dağıtılacağı talimatını verilmesi. Bu da sınıfların çok kalabalık olmasına yol açacak gibi görünüyor. Türk velilerin ve öğrencilerin talebi neydi? Ne oldu? Yaşanan sıkıntıyı özetleyebilir misiniz bize Ahmet Kara?
Tabii. Öncelikle dinleyicilerinize dinlemeler.
Teşekkür ederiz.
Gerçekten bizim burada İskeçe'de Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'nde yıllardan beri süre gelen bir bina sorunumuz var. Yetersiz bir sınıf sahip olan bir binada yıllardan beri devam eden bir takım talepleri göz ardı edildiği bir ortamda Bu eğitim yılı başında okul müdüriyetiyle yaptığımız görüşmede encümen heyeti ve okul aile birliği yönetimi olarak öğrenci sayımızdaki azalmaya istinaden sadece sabah eğitim yapılması yönünde bir görüş belirtmiştik. Hı hı. Müdür ve müdür yardımcımız da bu konuda bize olumlu yaklaşmışlardı açıkçası. Hı hı. Lakin 11 Eylül itibariyle öğrencilerimiz okula geldiğinde İskoç Orta Öğretim Müdüresi tarafından okulumuza gönderilen yazıda vardiyalı eğitime devam edilmesi gerektiği söylendi. Buna gerekçe olarak da bizim alt katta, bodrum katı olarak nitelendirilen sınıflarımızın kullanılamayacağını belirttiği için de vardiyalı eğitimin devam etmesi gerektiği yönünde bir yazı gelmişti. Hmm. Bunun üzerine tabii öğrencilerimiz başta olmak üzere öğrenci velileri, okul encümen heyeti, okul aile birliği buna gerek yazılı gerekse birebir görüşmelerle, yaptığımız yetkililerle yaptığımız görüşmelerle tepkimizi gösterdik. Alternatif uygulama yöntemleri dile getirildi bizler tarafından. Hangi şekilde sadece sabah eğitim yapılarak bu bodrum sınıflarının kullanılabileceği de belirtildi. Ancak geçtiğimiz perşembe gününe kadar bu konuda herhangi bir olumlu adım atılmamıştı. Hı hı. Perşembe gününe geldiğimizde yapılan bir takım görüşmelerin sanki sonuç verir gibi bir hale geldiğini görmüştük. Ancak maalesef yazılı olarak tarafımıza okulumuzun sadece sabahçı eğitime geçeceği belirtilmiş olduğu andan neredeyse bir saat daha geçmeden yine İskeçi Orta Öğretim Müdürü'nün okulumuzun müdür yardımcısını telefonla arayarak evet böyle bir karar var ama siz öğrencileri sadece 20 sınıfa dağıtacaksınız demesi üzerine tabii maalesef daha da karmaşık bir hale gelen bir sorun var. Hı hı. O yüzden geçtiğimiz perşembe gününden beri yine yetkililerle süre gelen bir takım görüşmeler var. Hı hı. Net olarak sonuçlanmış bir şey yok.
Peki Ahmet Bey, bu son kararın, İskeç Ortaöğretim Müdürlüğü'nün son kararının sebebi ne sizce?
Vallahi biz baştan itibaren bunu dile getiriyoruz. Bize göre azınlık eğitimi üzerinde zaten yıllardan beri oynanan bir takım oyunlar var. Hı hı. Amaç burada net olarak azınlık okullarındaki öğrenci sayısının mümkün olduğunca azaltılıp bu öğrencilerin devlet okullarına yönlendirilmesi. Hı hı hı. Çünkü başka türlü bir şey düşünmek mümkün değil. Hı. Zira istatistikli olarak bir takım bilgiler var tabii bizim encümen heyeti olarak elimizde.
Ne gibi?
Baktığınız zaman 2018-2019 eğitim yılında 685 öğrencimizde sadece sabah eğitimi yapılmış. Hı. Şu anda bizim öğrenci sayımız 577 ve vardiyalı eğitim yapmamız istenmekte. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Maalesef kötü niyetli bir tavırla, bir yönetimle karşı karşıya olduğumuzu söyleyeyim.
Evet, anlıyorum. Peki okula yeni bina yapılması yolunda bir fikir var mı?
Tabii bakın, okulumuzun statüsü 2018 yılında değişmişti. 2019 Ocak itibariyle okulumuz 3 kişilik bir encümen heyeti tarafından idare edilmekte. Hı. Ben o dönemden beri görevde olan bir kişi olarak daha göreve gelir gelmez gerekli bütün yerlere, Eğitim Bakanlığı'na, Eyalet Başkanlığı'na, Bölge Eğitim Müdürlüğü'ne bu tip yazılarımızı hep yazdık biz. Hı hı. Hem geçici, yani bu soruna geçici çare nasıl üretilir konusunda fikirlerimizi beyan ettik, hem de kalıcı bir çözümünde bulunması yönünde taleplerimiz oldu. Ama maalesef bugüne kadar ne geçici olarak sorunumuzu çözecek bir adım atıldı, ne de yeni bina ile ilgili herhangi bir girişimde bulunuldu. Tabii şimdi biliyorsunuz bir seçim öncesi dönem yaşıyoruz. Yerel seçimler var Yunanistan'da. Bu konuda siyasilerin söylemleri var. İşte evet, yeni bina da yapılacak, o da olacak, bu da olacak gibi vaatlerle karşı karşıya kalıyoruz ama maalesef bunlar sadece şimdilik laftan öteye geçmiş, vaatten öteye geçmiş şeyler değil.
Peki Ahmet Bey, acaba eğitim konusunda göz ardı edilen azınlık haklarımızın kazanımı için bundan sonra ne yapmamız gerekiyor?
Bakın, ben aynı zamanda sizin de belirttiğiniz gibi Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği Başkanı olarak da gerek encümenlerimizle gerek velilerimizle yaptığımız toplantılarda kendilerine mutlaka ve mutlaka azınlık okullarına sahip çıkılması gerektiğini,
çocuklarımızın azınlık eğitiminden faydalanması gerektiğini net bir şekilde dile getiriyoruz. Burada azınlık olarak bizlerin yapacağı en önemli şey okullarımıza sahip çıkmak. Velilerimizin gerek ücra köylerde olsun, gerekse merkezde olsun mutlaka ilkokulda zaten okullarımız var. Baktaman, İske, Rodopil, sadece bir tane ortaokul ve liseye sahibiz, azınlık ortaokulu ve lisesine sahibiz. Bunların gerçi sayılarının artması yönünde de talepler var. Çünkü düşünebiliyor musunuz? İskeçe'nin en uzak köylerinden bile azınlık eğitimini, orta öğretimde azınlık eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler kilometrelerce yol yaparak okula gelmek zorunda ve ondan sonra da okuldan sonra da yine kilometrelerce yolla evlerine dönmekteler. Tabii bunlar bütün zorluklar var. Bu tür zorluklar var ama buna rağmen bizim okulumuza rağbet var. Çünkü okulumuzdaki çift dilli eğitimin bundan öğrencilerimizin daha sonraki hayatlarında kendilerine ne kadar bir avantaj sağladığı da herkes tarafından bilinmekte. Hı. Hem Yunancayı hem Türkçeyi çok iyi konuşabilen lisedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra gerek Yunanistan'daki üniversitelerde gerek Türkiye'deki üniversitelerde çok başarılı olan öğrencilere sahibiz. Hı hı hı. Ama dediğim gibi fiziki şartları okulumuzun çok müsait değil. Hı hı. Bununla ilgili yıllardan beri yaptığımız çalışmalara maalesef olumlu cevap verilmiş değil bugüne kadar.
Evet, peki. Kolaylıklar diliyoruz. Elbette siz yılmadan devam edeceksiniz bu konuda çalışmalara, eminim Ahmet Bey. Zor bir yolculuk
olarak da okul aile birliği olarak da öğrencilerimizin taleplerinin yerine getirilene kadar bütün girişimlerimizi devam ettireceğiz.
Peki, rast gitsin işleriniz. Sevgili dinleyenlerimiz, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı, aynı zamanda Azınlık Okulları Encümenler Birliği Başkanı da olan Ahmet Karabeyefendi ile sohbet ettik yayınımızda.
Senden daha öncesi yok ki, çoktan kaldırdım çatıya. Böyle bir saflık yok ki, baka kaldım. Kim neredensin, nerelerdensin, değmedim kirpas ellerine. Hayret, aldım kör bıçağı elime. Kanata kanata suçumu kazıyorum. Sabret, sabret. Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum. Vururken rastlayınca kendime durdum. Büküldü gökyüzü. Şeffaf bir şey gördüm. Değmedim kirpas ellerine. Hayret, aldım kör bıçağı elime. Kanata kanata suçumu kazıyorum. Sabret, sabret. Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum. Vururken rastlayım kendime durdum. Büküldü gökyüzü hain olduğu zaman. Ben o gün ilk defa şeffaf bir şey gördüm.
Senden daha öncesi yok ki.
Sevgili dinleyenlerimiz, tarihte bir yolculuğa çıkacağız şimdi ve Atatürk'ün Sofya günlerine gideceğiz. Mustafa Kemal Paşa 1913-1915 yılları arasında yaklaşık 16 ay Bulgaristan'da askeri ataşe olarak görev yapmıştı. Sofya'daki ilişkileri, gözlemleri, Balkanlardaki durum üzerine İstanbul'a gönderdiği raporlar, kendi talebiyle faal göreve orduya dönüşünden bahsedeceğiz. Evet, bir bölümünü aktarmıştı bize Ayşe hocamız. Ama biz şöyle baştan bir toparlayarak sonra da detaylarla bugün Atatürk ve Sofya'yı tamamlamak istiyoruz. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ayşe Kayapınar bizimle birlikte. Ayşe hocam hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz.
Evet. O yılları şöyle bize özetlemiştiniz siz ama isterseniz bir başlayalım mı yeniden, o sıcaklığı yaşayalım mı Atatürk ve Sofya?
Şüphesiz yaşamak gerekiyor. Şöyle bir şey, tabii ki Kasım ayı da yaklaşıyor. Ya, zaten evet. 100. yılını da Cumhuriyetimizin bu sene kutluyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamız gerekiyor. Şunu belirtmek gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndaki rolü, Kurtuluş Savaşı'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki rolü biliniyor. Fakat tabii ki Atatürk'ü yapan şartlar, oluşturan şartlar yani geçmişidir. Dolayısıyla bu süreç öncesi Atatürk'ün yetiştiği ortam, yani özellikle Selanik doğumu ve çocukluğu, sonra Manastır'daki idaredeki yılları ve İstanbul'daki eğitimi, ama bu arada bunlar hepsi bilinmekle beraber Sofya'daki ataşe militerlik dönemi daha az bilinen. Bunu biraz şöyle de düşündüm ben. Şimdi Selanik'te konsolosluk binasında pembe ev olarak bilinen evde Atatürk'e ayrılan bir kısım var. Orada bir müze oluşturulmuş durumda. Manastır'da idadi yine müzeye dönüştürülmüş durumda ama Sofya'da bu yok, eksik. Tabii konsolosluk binasında, büyükelçilik binasında bu şu andaki daha önce kullanılan bina da o bina. Orada bir oda Atatürk köşesi olarak düzenlenmiş durumda. Ama daha geniş, arzu ederiz ki daha geniş bir binanın müzeye dönüştürülecek şekilde Atatürk'ün bu dönemdeki yıllarını ve olayları anlatsın bize. Burada şimdi Bulgaristan'daki neden gönderildi, kısaca onu hani genel bilinen sebepler, işte İstanbul'dan uzaklaştırılmak istemesi, İttihat ve Terakki'ye karşı hareket etmesi, Enver Paşa ile rekabet gibi olaylar sayılıyor. Bir de tabii ki burada İttihat ve Terakki ile ters düşmesinin sebeplerinden bir tanesi de Alman nüfuzuna, ordudaki Alman nüfuzuna karşı çıkmasıdır. Ama bir diğer nokta, tabii sadece bunlar değil diye düşünüyorum. Daha farklı da bakmamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk bu saydığım işte Selanik'te yetişmesi, orada Bulgar ve Makedon çevrelerle tanışıyor olması, daha sonra Makedonya'da yine bir Makedonya çevresinin olması ona Bulgarca'ya aşinalık kazandırmıştır ve dolayısıyla belki de, yani Bulgar araştırmacılar öyle söylüyorlar, yani Bulgarca konuşuyor ama onun Makedonca, Makedon lehçesiyle konuşuyor. Dolayısıyla bu bir artı olarak gözükmektedir. Nihayetinde hedef Atatürk bu vazife, yani ataşe militerlik adı ama istihbari bilgiler toplamak üzere gidiyor. Bir de şu hedefleniyor, yani Osmanlı Devleti Almanya'nın tarafında yer alıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın zaten ayak sesleri duyuluyor. Ve Bulgaristan'ın da o ittifakta yer alması hedefleniyor. Bunu da ya yani ikna edebilecek kişi de Mustafa Kemal olarak gözüküyor. Ondan dolayı kendisi bu vazifeye gönderiliyor. Kendisi tabii 27 Ekim'de 1913'te göreve gidiyor. Ali Fethi Bey'le, Ali Fethi Okyar'la beraber daha sonra Okyar kendisi.
Nasıl bir ortama gidiyor hocam?
Gittiklerinde aslında İstanbul'da çok hareketli bir hayat sürüyor Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla Sofya'da biraz sıkılıyor. Sakin kış dönemi ne denk geliyor zaten. Karlıdır yani, Vitoş Dağı'nda etkisi vardır. Dolayısıyla biraz sıkıcı olarak tarif ediliyor onun ilk günleri. Kaldı ki hani sefaret binası da henüz yok. Daha sonra Ali Fethi Bey'in girişimleriyle bu sefaret binası alınıyor. Fransızların kullandığı, Fransız elçiliğin kullandığı bir bina. Yani Ali Fethi Bey'in talebi üzerine 120 bin frank karşılığında satın alınıyor. Bugün de o bina kullanılıyor ama burada Atatürk'e gösterilen ofis yani küçük bir oda. Dolayısıyla kendisini çok verimli hissetmiyor. Bir müddet Ali Fethi Bey'in yanında kalıyor. Daha sonra Splendid Otel'e, Büyük Bulgari Oteli'ne, oradan da Splendid Otel'e geçiyor ama bakıyor ki otellerde bu vazifeyi tam olarak sürdüremeyecek. Onun için kira arayışına giriyor ve bir Alman ailenin yanına geçiyor. Gustav Christianus diye, ve buradan da aslında hani şöyle de diyebiliriz, yani olumsuz şartları olumluya çevirebiliyor. Yani başlangıçta evin sahibesi Hilda Hanım'la Fransızca konuşuyorlar ama daha sonra Almanca dersler almaya başlıyor Hilda Hanım'dan. Yabancı dillerini geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Şeyde zaman içerisinde ama çok tabii siz belirttiniz 16 ay kalıyor ama kısa süre içerisinde görüyoruz ki Atatürk kendine geniş bir çevre ediniyor. Sürekli ziyaret edebileceği mekanlar oluşturuyor ve bunlardan da çok iyi istifade etti. Tabii tabii dolaşıyor yani. Tabii. Hatta işte hani kendisinin biraz fazla harcadığı raporlarda da kendisi bunu ifade ediyor. Ki hani şeyim kalmadı, hani geçimimi sağlayacak gelirim kalmadı diye hani şikayette bulunuyor ama burada sadece şey gibi görmemek lazım, işte Atatürk yani bunu sırf para harcamak için yani bir takım faaliyetler yaptığını düşünmemek gerekiyor. İstihbarat hedefimiz olduğu için elbette bazı bilgilere ulaşabilmek adına o bilgilere için para harcaması gerekiyordu. Kendisi de zaten hani Bulgaristan'ın değişik bölgelerini dolaşıyor. Orada sadece orduyla değil tabii ki. Yani görüyoruz ki Bulgaristan ekonomisi hakkında, sosyal hayatı hakkında da çok güzel detaylı raporlar tutuyor. Adeta şey gibi yani bir ne denir ya bir bilim adamı gibi, bir akademisyen gibi çok detaylı ve açık ifadelerle raporlar tuttuğunu görüyoruz. Burada yani başta tabii ki Bulgaristan ordusu, Bulgar ordusu hakkında yani sayısı, durumu gibi konular, yani silahlarla ilgili bilgiler topladığını ve bunları zaman zaman tablolar halinde, zaman zaman rakamlar vererek ifade ediyor durumun ne olduğu. Dikkatini çekiyor Bulgaristan ordusunda bir planlamanın olduğunu ve bu planlama anlayışını daha sonra Türkiye'ye de getiriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra o 5 yıllık planlamalar fikri buradan doğduğunu söyleyebiliriz. Çok çeşitli çeriler, hani kültürel bakımdan işte operaydı, ondan sonra ne bileyim balo, zaten baloyu biliyoruz. Tabii birkaç tane böyle o anekdotik diyebileceğimiz hikaye edilen olaylar da var. İşte bir tanesi mesela çok şık bir pastanede Bulgaristan mehpusu, o zaman Türk azınlığından Şakir Zümre ile otururken bir köylü geliyor. Kaba giyimli. Bu tabii şık giyimli kişiler aslında dikkat çekiyor. Garsonlar da bu köylüye hizmet etmek istemiyorlar. Hatta kalkıp gitmesini istiyorlar. O da diyor ki Bulgaristan benim buğdayımla besleniyor. Yani benim vergimle geçiniyor. Benim işte paramla Bulgaristan korunuyor. O yüzden gitmiyorum. Siz bana servis etmek zorundasınız diyor. Ha. Bunun üzerine Atatürk çok etkileniyor bu olaydan ve Şakir Zümre'ye dönüyor. Dilerim diyor bir gün Türk köylüsünün de böyle olmasını, hakkını savunabilmesini isterim diyor. Balo olayı var. Çok dikkat çekiyor. Zaten hani en meşhur fotoğrafı da Balo'daki fotoğrafı biliyorsunuz.
O fotoğraf Sofya'da çekilmiş.
Sofya'da çekilmiş. Hatta bu şeydeki tahminen orada şömine gözüküyor. Tahminen bugünkü Büyükelçilik binasındaki odada çekildiği tahmin ediliyor. O şömine itibariyle. Şey deniliyor, tabii davet ediliyor bütün yabancı temsilciler o baloya ve kendi ülkelerinin kıyafetleriyle gelmeleri isteniliyor. O da fikir artık muhtemelen kendisinin böyle bir şeye kapıldığını görüyoruz. Rica ediyor İsmail Kavalalı diye bir mepustan, çünkü mepuslar o dönemde ücretsiz seyahat etme hakkına sahipler. İstanbul'a gideceksin diyor. İşte şu kıyafeti alıp geleceksin şeklinde. Yeniçeri kıyafetini tabii ki alıyor, geliyor. Ve o kıyafetle baloya katılıyor. Çok tabii etkileyici bir şey. Hatta Çar Ferdinand, Bulgaristan Çarı da etkileniyor ve onu yanına çağırarak tebrik ediyor kıyafeti sebebiyle. Ve bir de gümüş tütün tabakası kendisine hediye ediyor. Bu tür şeylere, opera mesela, Carmen operasını tabii daha önce Fransa'ya gidiyor. Orada bir operanın, La Picardie sanıyorum, operasını izliyor. Fakat esas saniyer o operanın onu etkilemesi Sofya'da oluyor. Hmm. Hele işte Sofya'nın kısa sürede böyle bir kültür hayatına atılmış olması onu çok etkiliyor. Mimi Balkanska var, opera sanatçısı. O kadar etkileniyor ki daha sonraki dönemde Mimi Balkanska İstanbul'a geldiğinde de onu Ankara'ya davet ediyor ve yeniden bir temsil verilmesini opera anlamında sağlıyor.
Peki hocam, bir takım raporlar hazırlayıp İstanbul'a mı yolluyor?
Tabii düzenli İstanbul'a.
Nasıl? O raporların içeriği nasıl?
Çok değişik konularda raporlar sunuyor. Yani şeyle ilgili, daha çok ağırlıklı olarak dediğim gibi orduyla ilgili ama Bulgaristan'ın ekonomik hayatıyla ilgili de yetişen ürünlerden tutun da şeye kadar işte ne bileyim bütçelerin oluşturulmasına kadar değişik konularda raporlar tutuyor. Bu raporlar tabii günümüzde yayınlanmış durumda. Yani bir kitap oluşturulacak kadar şu anda rakam olarak
Sofya raporları diye geçiyor.
Sofya tabii Atatürk'ün Atatürk liderlik dönemindeki Sofya raporları. Bunlar tabii şey olarak dediğim gibi çok detaylı, açık bir dille yazılmış raporlar. Gerçekten bir hani normal şartlarda bir akademik eğitim, tabii ki askeri eğitim almış kendisi ama hani bugünkü anlamda bir akademik eğitimden söz edecek olursak o titizlikle hazırlanmış raporlardan söz ediyoruz. Ve günün gününe neredeyse tutulmuş raporlar. İfadeleri çok düzgün bir Türkçe ile yazıldığını da söylememiz gerekiyor. Ve buradan topladığı bilgileri şüphesiz daha sonra da değerlendirdiğini düşünüyorum. Burada bir olay daha şeyi anlatalım. Bulgaristan Meclisi'nin oturumlarına katılıyor ve oradaki tartışmaları da izliyor. Ve o süreçte bu çok partili fikir düşüncesi, yani bu meclisin öncelikle nasıl olması gerektiğini ve daha sonra çok partili hani Türkiye'de de tatbik ediliyor, olup olmayacağı fikrini de burada kafasında oluştuğunu söylüyor araştırmacılar. Bir şey daha var ki halkçılık ilkesini biliyoruz Atatürk'ün. Bulgaristan'da bir Narodnichestvo diye bir akım var. Bu öğretmen veya aydınların kurduğu bir akım. Daha sonra Atatürk Türkiye'de de biliyorsunuz onun ilkelerinden birisidir. Bu akımdan çok etkileniyor yani halkçılık akımından. Şeyi de ifade etmek gerekiyor. O Charles Ferdinand yani bir kere çok kişilerle belki söyledik yani işte askeri ortamdan tutun gazeteciler hatta bir profesörle de düzenli görüşüyor. Profesör Kirov her pazar ona kahveye gidiyor kendisi ve orada sohbet ediyorlar. Yani dolayısıyla kültürel de diyebiliriz. Sohbetlerin aramen siması. Şeyde matematik zannediyorum yani. O tür konularla ilgileniyor. Ve bununla düzenli bir sohbet yaptığını görüyoruz. Şeyin yani dolayısıyla çok verimli bir dönem geçirdiğini ve daha sonra da ileriye dönük fikirlerin burada oluştuğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da bu fikirlerine yer verdiğini söyleyebiliriz.
Evet, çok güzel, çok çok teşekkür ederiz hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ayşe Kayapınar hocamız, Mustafa Kemal Paşa'nın 1913-15 yıllar arasında yaklaşık 16 ay boyunca Bulgaristan'da askeri ataşe olarak görev yaptığı süreçteki kazanımlarını aynı zamanda elbette bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne yansımalarını bizim için derledi, toparladı. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ediyorum.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle programımızın sonuna geliyoruz. Kadriye Şener hazırlıyor Balkanlara Yolculuğu. Tolga Kökten'le çalıştık Teknik Basa'da. Ben Yasemin Pamukçu. Her şeyin gönlünüzce olacağı bir hafta diliyorum sizlere. Hoşçakalın. Balkanlara Yolculuk.